Büyük Veda.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Muhammed yalnızca bir elçidir. Kad halet min kablihir rusul. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Efe immâte ev kutilen galebtum alâ a'gâbikum. O ölür ya da öldürülürse sizler onun getirdiği ilkelerden, onun getirdiği prensiplerden, zamanlar ve zeminler üstü ilahi mesajlardan ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? فَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Kim? Kim onun getirdiği ebedi ilkelerden ökçesi üzerine gerisin geri dönerse Allah'a o hiçbir zarar vermiş olmaz. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ. Fakat Allah onun gönderdiği, kendi gönderdiği ilkelere, kendi gönderdiği insanlığın değişmez değerleri olan İslam'a sadık olup onun şükrünü eda edenlere mutlaka ödül verecek. Onları cennetle ödüllendirecektir. Sevgili dostlar, bir peygamber bedeniyle değil, mesajıyla alemlere rahmet olur. Bedeni gider, mesajı kalır. Alemlere rahmet olan mesajı yine alemlere rahmet olmaya devam eder. Ama bir peygamberin bedenine dokunmak, onunla aynı çağı paylaşmak, onun sesini işitmek, onun görüş alanına girmek, hatta onun kızdıkları arasında olmak, onun azarına dahi muhatap olmanın yeryüzündeki tüm hazinelere sahip olmaktan daha büyük bir servet olduğunu her mümin iyi bilir. İşte bu servete sahip olan altın nesil bu değeri iyi bilmişti. Bilmişti ki Resulullah bir sabah kalktığında Ebu Müveyhibe isimli azatlı kölesini çağırmıştı. Bana bu gece kabirlerdekine rahmet etmem, onlara mağfiret okumam, onların bağışlanması için dua etmem emrolundu. Haydi kalk, kabristana gidelim. Adeti değildi ama o gün böyle bir farklılık olmuştu. Kabristana gitmişler. Orada bulunanlara dua etmiş. Sanki Uhud günü harpte imiş gibi Uhud'da bulunanlara dua etmiş. Ve onların başında uzun uzun durmuş ve dönmüştü. Döndüğünde sanki hiç yoktan bir sohbet ortaya çıkmış gibi hanımları kendi aralarında Resulullah giderse biz ne yaparız endişesiyle sohbet ediyorlar. Ondan sonra söz acaba bizden ona en yakın kavuşacak olan kim olur? Veya ondan evvel mi gideriz? Tartışması yapılırken Resulullah demişti ki, sizin aranızdan benden sonra bana en yakın kavuşacak olan, kolu en uzun olanımız. Bu sefer sevinç içerisinde kollarını ölçüştürmeye başlamışlar. Safiye'nin boyu en uzundu, kolu da uzundu tabii ki. Ama tabii bu ölçünün yanlış olduğunu, Resulullah'ı doğru anlamadıklarını, Resulullah'a en kısa zamanda kavuşanın ondan 10 yıl sonra Hazreti Zeynep olduğunu öğrenince, görünce anladılar. Resulullah mecaz kullanmıştı. En cömert olanınız demişti. Ve Ummul Mesakin, miskinlerin annesi olan Zeynep, işte bu müjdenin muhatabı olarak çıkacaktı 10 yıl sonra. Resulullah o gün hiç daha önce ağrımadığı kadar bir baş ağrısı çekti. O gün ve ertesi gün. O kadar ki çatlayacak gibi baş ağrıyordu. Ama yine de mescide gitti. Namazı derin acılar içinde kıldırdı. Hutbeye çıktı. Hutbede eğer buyurdular, yer ehlinden bir dost seçseydim, kendimden hiç ayrılmayacak bir dost, Ebu Bekir'i seçerdim. Ama din ve cennet kardeşliği tüm müminler için geçerlidir. Onun arkasından, ey müminler, ben sizden önce gidiyorum, sizin şahidiniz olacağım, şu anda şuradan bana gösterilen havzumun başında buluşmak üzere. İlk patlayan Ebu Bekir. Bir fışkırıktır gitti cemaate. İlk haberi böylesine müşahhas, böylesine net bir biçimde işte o gün orada aldılar. Resulullah şiddetli sancılar, baş ağrıları içinde hanesine döndü. Hazreti Aişe'nin hanesine girebilmişti. O gün onun değildi oysa ki, sıra onda değildi, oraya girebilmişti. Of başım diyordu Aişe. Resulullah'tan önce. Aişe'nin de başı ağrıyor. İlginçtir. Çok severseniz, sevdiğinizin acısını da ondan habersiz paylaşabilirsiniz. Hayır dedi Resulullah. Asıl oy benim başım. Hazreti Aişe'nin yüzüne baktı. Yok, ölümün habercilerini görmedi. Ama isterdim ki ben hayattayken olsun da senin cenazeni ben kıldıralım. Duanı ben yapaydım diye de bir dileğini dile getirdi Resul Aişe için. Ondan sonra başı düştü. Hazreti Aişe kucağına aldı Resulullah'ın başını. Olmaya başladı. Ve Medine'de haber çalkalandı. Ve hanımlar Resulullah'ın başucuna toplandı. Resulullah ciddi bir biçimde hastaydı. Namaza hasta olarak kalkıyor. O ağır acılar ve sancılar içinde gidiyor. Giderken de koluna mutlaka ya Hazreti Ali ya amca çocuğu Fadl ya da amcası Abbas giriyor. Birkaç kişinin yardımıyla. Ondan sonraki günlerde hanımlarının sırası gelen hanımlarının odalarını sormaya başlamıştı. Hanımları, bundan sonra sıram kimde? Bundan sonra sıram kimde? Bundan sonra kimde diye günleri onlardan sorarak öğrenmeye çalıştığından anladılar ki artık Resulullah'ın oda dolaşacak hali kalmamıştı. Ya Resulallah, hepimiz sıramızı Aişe'ye verdik. Sen orada kal. Biz senin yanına başucuna geliriz demişler. Ve Resulullah da memnun olmuştu. Ve artık Aişe'nin odasına hasta yatağı serilmişti. Üsame ordusu malumunuz Mu'te yenilgisinin revanşını almak için hazırlanıyordu. Resulullah hazırlanan orduya çok genç olmasına rağmen 18 ya da 22 yaşında olması gerekiyor. Üsame'yi ordu komutanı seçmiş. 18 ya da 22 yaşındaki bir komutanın komutası altına da Ömer gibi, Ebu Bekir gibi sahabenin güzide olanlarını vermiş. Üsame ordu komutanı seçildiğinde tabi birilerinin ağzı da boş durmamış ve dedikodu yapmaya başlamışlardı. Resulullah o gün kalktığında yine çok ağır rahatsızdı, hastalık vardı üzerinde ama kulağına dedikodular da geliyordu Üsame'yi seçtiğinden dolayı. Bu kadar delikanlı, bu kadar genç, bu kadar tecrübesiz komutan mı olur diyorlardı. 3000 kişilik bir orduya komuta edecek Mu'te'de Bizans ordusunun saflarına giren bölge Araplarını dize getireceklerdi. Özellikle Suriye Arap kabilelerini. Resulullah bugün kapmam lazım buyurdular. Bana su dökün. Kap kap soğuk su getirdiler. Çünkü çok yüksek ateşi vardı. Yüksek ateşten dolayı ayağa kalkamıyorlardı. Kap kap su döktüler. Zoraki ayağa kalktı. Hutbeye çıktı. Ey insanlar buyurdu. Siz Üsame'nin babasını da komutan seçtiğimde onun için de aynı şeyi söylemiştiniz Hazreti Zeyd. Ama babası hem hayatında iyi bir komuta, emir komuta performansı sergileyerek hem de Allah'a canını feda ederek sizi haksız çıkar. Oğlu da onun gibi olacak. Tabii söz kesilmişti. Resulullah konuşunca akan sular duruyordu orada. Ve o hutbeden sonra hutbedeki enerji harcamasının da biraz etkisiyle çok daha ağır bir biçimde hanesine döndüler. Ve haneye geldiklerinde gerçekten ayakta duramıyorlardı. Artık namaza gidemediler. Namaz için söyleyin, namazı Ebu Bekir kıldırsın buyurmuşlardı. Bu talimatı üzerine orada bulunan Hazreti Aişe, ya Resulallah, ama babam çok yufka yüreklidir. Babam bu işi yapamaz. Babam çok ağlar. O namaz kıldıramaz diye bir itiraz getirecek oldu. Resulullah onu hiç duymamış gibi söyleyin, namazı Ebu Bekir kıldırsın. Yine Hazreti Aişe bu kez bir kez daha yineledi söylediklerini ama Resulullah onun söylediğini adeta duymuyormuş gibi başını öbür yana çevirdi. Aynısını tekrar etti. Hazreti Aişe Hafsa'dan yardım istedi. Hafsa onu destekleyecek oldu. Resulullah bu kez kızdılar. Siz Yusuf'un yanındaki kadınlara benziyorsunuz buyurdular. Öyle söyleyince artık söz kesilmişti. Hazreti Ebubekir gerçekten Resulullah namaza gelemediği o vakitler içerisinden mihraba geçmişti ama gözyaşları kendisinden önce yürüyordu. Çoğu zaman tıkanıyordu. Resulullah da içeride onun hıçkırıklarını hanesinden duyuyordu. Vakitler vakitleri kovaladı böylece. Resulullah gittikçe daha da ağırlaştı. Bazen kendinden geçiyorlardı. Bir ara Üsame annesi vasıtasıyla, Ümmü Eymen vasıtasıyla Resulullah'ın sağlık durumunu sürekli ordugahtan haber alıyordu Medine'nin dışından. Resulullah'ın ağırlaştığı haberi geldiğinde Üsame bıraktı, geldi orduyu. Resulullah gözü açık, konuşamıyordu ama şuuru yerinde. Eğildi, Resulullah'ın alnını öptü. Ya Resulullah, ne kadar güzelsin. Resulullah ellerini açtılar. Konuşacak güçleri yoktu. Gözlerini göğe çevirdiler. Belli ki dua ediyorlardı. Adeta ellerine yağan bir şey vardı da onu Üsame'nin üzerine boca ediyor gibi böyle Üsame'nin üzerine hafifçe attılar. Gidebilirsin. Mealinde bir el hareketi yaptılar. Ve Üsame çıktı gözyaşları içerisinde. O arada Fatıma giriyordu kapıdan. Babacığının baş ucundan ayrılmıyordu zaten Hazreti Fatıma. Sürekli onun hizmetindeydi. Sürekli babasıyla birlikte acı çekiyordu. Babasının anasıydı çünkü. Peygamberin ifadesiyle. Babasının anası demişti Fatıma. Bir ara Resulullah canlandı. Gözlerini açtı. Fatıma'nın gözleri gülüyordu. Yaklaş dercesine ima ettiler. Fatıma yaklaştı. Kulağına bir şey fısıldadılar.
Fatıma başladı ağlamaya. Ondan sonra tekrar yaklaşmasını ima buyurdular. Fatıma'ya bir şey daha fısıldadı. Fatıma tebessüm ediyor. Gözyaşları arasında tebessüm ediyordu. Hem ağlıyor hem tebessüm ediyor. Ayşe sordu, ne dedi? Ne dedi? O aramızda bir sırdır demişti Fatıma. Ama daha sonra Ayşe'yi açıklayacaktı. Fatıma'nın açıkladığına göre bu hastalık beni götürecek ya Fatıma. Artık gideceğim Rabbime demişti. O zaman ağladım diyordu. Ama benden sonra bana ailem içinde ilk kavuşacak olan da sen olacaksın deyince gözyaşlarım arasındaki tebessümümün sebebi buydu demişti. Resulullah işte bu minval üzere hastalık ağırlaştıkça ailesi de başucunda pervane oluyorlardı. Ve bu arada onun çok acı çektiğini gören eşlerinden Safiye, yeni eş, çiçeği burnunda gelin düşünün Safiye. Demişti ki, ya Resulallah sen çok acı çekiyorsun. Keşke ne olur acıyı almak mümkün olsa da senin acını ben alsaydım. Oradaki bazı insanlar, eşlerden de bazıları, bak bak ya acıya der gibi baktılar Safiye'ye. Resulullah gözlerini açtılar. Vallahi, vallahi arkadaşınızın etini çıkıyor. Terbiye devam ediyor. Ölüm döşeğinde de olsa terbiye devam ediyor. Peygamberlik devam ediyor. Tükür. O çok samimi. O yüreğinden söyledi. Ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Onlardan Resulullah ertesi gün daha da ağırlaşması beklenirken birdenbire sabah namazında Resulullah'ın yatak içinde doğrulduğu görüldü. Gözleri aydınlanmıştı herkesin. Hazreti Ayşe günlerdir uykusuzdu. Hazreti Fatıma başucunda günlerdir uykusuzdu. Gözleri parlıyordu. Artık kaybettik kaybedeceğiz derken Resulullah yatakta doğrulmuştu. Namaza da gidebilirim diyordu. Namaza kalktılar. Koltuklarına yine Hazreti Abbas ve Hazreti Ali girdiler. Mescide geldiklerinde cemaat namaza durmuştu Hazreti Ebubekir imametinde. Arka saflar fark etmişti Resulullah'ın geldiğini. Sevinçten namazı bozanlar oldu. Resulullah devam edin diye el işareti yaptı. Ama Hazreti Ebubekir imamet mahallinde, makamında arkadan bir hareketlilik olduğunu anladı ve tek şeye yordu tabii ki. Resulullah gelmiş olabilir. O da nasıl sevindi ise imam olduğunu bir an şey yaptı, dönecek oldu Resulullah. Geri adım attı. Bir adım geriye çekildi Resulullah'a veriyordu. Resulullah safların arasından geçti. Ebu Bekir'i geri yerine itti. Yanına oturdu. O oturarak namaz kılıyordu. Ebu Bekir namazı tamamladı. O gün gözleri aydınlanmıştı. Resulullah aramıza tekrar geldi. Kavuştu diye. Ama Resulullah pek bir şey konuşamadılar. Namazdan sonra tekrar iki kişinin kolunda hane-i saadetlerine teşrif ettiler. Ve Hazreti Ali'ye Resulullah'ın kolunu bırakıp da haneden çıkan Hazreti Ali'ye kapının önünde bekleşen Resulullah aşıkları, Resulullah nasıl? Duyan gelmişti, duyan gelmişti. Badiyeden geliyorlardı, bedeviler geliyorlardı. Hatta onların içerisinde Resulullah'ı o güne kadar hiç görmemiş. Ama Resulullah'a görmeden hayran olmuş, görmeden iman etmiş bedeviler vardı. Resulullah nasıl diye geliyorlardı. İçlerinden kendileri için çok değerli ama bir şehirli için hiç de kıymetli olmayan şeylerini getirenler olmuştu. Bir bedevi için çok değerlidir bir testisi, bir bedevi için çok değerlidir bir deri, bir bedevi için çok değerlidir herhangi bir ilaç. Çünkü badiyededir, çöldedir. Onu getirmişti. Acaba Resulullah'ın hastalığına derman olabilir miyim diye. Her gelen bir reçete sunuyordu Resulullah'a. Kendi kabilesinde, kendi bölgesinde şöhret bulan, meşhur olan listeler, ilaç listeleri getiriyorlardı. Otlar getiriyorlardı. Hazreti Ali dedi ki, çok iyi Resulullah. Bugün çok güzel gördüm. Abbas kolundan çekti. Ali bana bak dedi. Ben bunca yaş hayatın tecrübesini taşıyorum. Resulullah'ın alnında ölmek üzere olan bir insanın yüzünü gördüm. Alnin boynu düşmüştü. Artık iyi de diyemiyordu. O gün hicretin 11. yılının Rebiul Evvel ayının 12. günüydü. Şemsi takvimle Haziran ayının 8'ine, 632 yılının Haziran ayının 8'ine tekabül ediyordu. Resulullah haneye geldikten sonra şiddetli bir ateş bastı. Beni yatırın buyurdular. Resulullah'ı yatırmışlardı. Resulullah o yatışlarından sonra kalkamadılar. Artık tüm hanımları başucundaydı. Fatıma'sının eli Resulullah'ın elinin içindeydi. Ara ara kendilerinden geçiyorlar, sonra kendilerine geliyorlardı. Yine de vakit oldu mu diye soruyorlardı. Kendilerine geldikleri her an hafif bir fısıltıyla vakit oldu mu diye soruyorlardı. Namaz, Allah'a karşı esas duruşunu bozmak istemiyor. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ emrini çok iyi biliyor. Ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğunu sürdür. Onun için namaz diyor. Başka bir şey demiyor. Vasiyet edecek bir şey yoktu zaten. Hepsi. Dünyada sahip olduğu tüm mal varlığı bulunduğu odadaydı. Borcu vardı. O yıl tahıl almıştı bir Yahudi'den. Ebu Şahm isimli bir Yahudi'den. Buğday almıştı veya arpa almıştı. Neyse yiyecek tahıl almıştı. Onun yerine de zırhını bırakmıştı. Zırhı satılırsa borcunu fazlasıyla karşıladığı için orada da problem yok. Kalan şeyler bir ibrik, bir post, asır bir şilte, bir leğen ve bir kaç kılıç ve silah. Hepsi. Kun dünya ke'abiri sebil demişti. Dünyada bir garip yolcu gibi o. Öyle olmuştu. Bir garip yolcu gibi yaşadı. Ve son hutbesinde Ey müminler, ben sizin tekrar putlara tapacağınızdan korkmuyorum. Vallahi ben sizin dünyaya meyledeceğinizden korkuyorum. Buyurmuşlardı. Ve son baygınlıklarından önce namaz vaktinin gelip geldiğini, gelmediğini sordular. Ve ondan sonra bir baygınlık daha geçirdiler. Başucundaki herkes hıçkırıyordu. Resulullah bir ara gözlerini açtı. Cennette, Allah katında buluşmak üzere dedi. Ve son sözü ile Rafikül Ala oldu. Dostuma, yüce dosta gidiyorum. Başları kaydı. Fatıma'sı elindeki babacığının elini dudaklarına yapıştırmıştı. Hazreti Ebu Bekir geldi. Örtüyü açtı. Ya Resulallah, dünyada beraberdik. Ahirette umarım beraber olur. Ve öptü. Hazreti Ali geldi. Yüzünü doyasıya seyretti. Ya Resulallah, hayatın çok güzeldi. Ölümün de çok güzel buyurdu. Ve cenazeyi tekfin için aldılar. Küçük bir tartışma. Resulullah'ı nasıl tekfin edeceklerdi? Elbisesiyle gömülmesi gerektiğine dair işareti hatırladılar. Öyle yıkadılar. Ve nereye gömülmesi gerektiği konusunda küçük bir tartışma yaşandı. Ondan sonra Resulullah'ın hayatında her peygamber öldüğü yere gömülür sözünü hatırladılar. Ve Hazreti Ayşe'nin odasına bir mezar yapıldı. Hazreti Ali, Hazreti Abbas cenazenin tekfin işleriyle uğraşıyorlardı. Resulullah gitti haberi Medine'de çalkalanınca her el ölü çıkmış gibi bir avtar durdu. Artık Resulullah yoktu. Herkes ağlıyordu. Ama herkes. Bu ağıt içerisinde bir ağlayan daha vardı. Resulullah'ın annesi mesabesinde olmuş olan, ona çok emeği geçen Ümmü Eymen. Ebu Bekir ve Ömer onu teselli etmek için yanına vardıklarında, hala Ümmü Eymen ağlıyordu. Onu teselli etmek için bir şeyler söylemeye yeltendiler. Ancak Ümmü Eymen dedi ki, vallahi siz benim Resulullah gitti diye ağladığımı sanıyorsunuz. Benim yüreğim ona yanıyor tabii ki. Ama ben onun için ağlamıyorum. Ben bundan sonra artık Allah bizimle konuşmayacak diye ağlıyorum. Artık vahiy inmeyecek diye ağlıyorum. Göklerin dudağı sustu diye ağlıyorum demişti. Sahabe hem birbirini teskin etmeye kalkıyor, hem teskin etme sevdasında olanların kendisi ağlıyordu. Kendisi ağlarken ağlama diyordu arkadaşına. Peki sen niye ağlıyorsun deyince, dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum. Birbirlerini hem teselli ediyorlar, hem de ağlıyorlar. Kitle halinde Resulullah'a cemaat cemaat, bölük bölük geldiler. Son vazifelerini eda ettiler. Namaz kıldılar, dua ettiler. Önce erkekler, sonra hanımlar, sonra Medine'nin tüm çocukları, tüm cennetlikleri, tüm güzel yüzlüleri geldiler. Aklı eren en küçüğüne kadar Resulullah'ın cenazesini kıldılar. Onun başucunda bulundular. Ve Resulullah'tan geriye ölmez, gitmez mirası kaldı. Artık peygamberin risaleti bu ümmete bir miras idi. O bu ümmete, o kendisinden sonrakilere altın bırakmadı, gümüş bırakmadı, mal bırakmadı ama bir din bıraktı ki, bir inanç sistemi bıraktı ki, bir ebedi saadet yolu bıraktı ki, o yola ihanet sadece peygambere değil, Allah'a ihanetti, insanlığa ihanetti. Ve insanın kendi kendisine ihanetti. O yola sadakat, peygambere sadakatti. İnsanlığa, Allah'a ve kişinin kendi ruhuna, kendi öz benliğine sadakatti. Yokluğunda seni özledik efendim. Sana değen rüzgarı, seni örten bulutu, senin ayağına değen toprağı özledik efendim. Özlemeyi, özlenilmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, sevindirmeyi, sevindirilmeyi özledik efendim. Aşkı, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, ihsanı, irfanı, izanı, feraseti, basireti, şecaati, celadeti, adaleti, meveddeti ve muhabbeti özledik. İzzeti, hikmeti, fıtratı, şefkati, hürmeti, devleti özledik efendim. Senden sonra tefrika meşrebimiz, taklit mezhebimiz, cehalet mektebimiz, atalet fıtratımız, hamakat şöhretimiz, ihanet sıfatımız, küffar veli nimetimiz oldu. Efendim, sen kendini abduhu ve rasuluhu, onun kulu ve elçisi olarak takdim etmiştin. Sana iman eden bazıları sana hürmet adı altında seni kulluktan kurtarıp melekleştirerek hayattan kovdular. Bu ifrata karşı başka bazıları da tefrite sapıp seni güzel örnek olmaktan çıkarıp bir postacı, bir ara kablosu seviyesinde görerek hayattan dışladılar. Bunların hepsi sana iman ediyordu. Ama seni hayatımızdan çıkarmanın ızdırabını çektirdiler bize. Bu işi göğe çekerek ya da yere sokarak yapmaları sonuçta hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Allah seni güzel örnek olarak gösterdi. Sen Kur'an'ın konuşanı, yürüyeni, hareket edeniydin. Tıpkı bir annede spermin insana, bir ağaçta suyun meyveye, bir arıda tozun bala, bir tavukta darının yumurtaya, bir koyunda samanın süte dönüşmesi gibi ayetler sende hayata dönüşüyor. Allah ısrarla seni örnek gösterirken, birileri ısrarla kitapları örnek göstermekte direndiler. İşlerine öylesi geliyordu. Cansız bir nesneyi örnek edinmekle, canlı bir insanı örnek edinmek aynı olur mu? Efendim, kitapsızlıktan değil, peygambersizlikten kırıldık. Yokluğumuz peygamber yokluğu, seni hatırlatan, seni andıran insanların hasretini çekiyoruz. Çocuklarımız peygamberi sorunca, evladım onun ahlakı tıpkı falancanın ahlakı gibiydi diyeceğimiz insanların yokluğunu çekiyoruz. İnsanlık destanıyla yaşıt olan uzun vahiy sürecinde birçok kitapsız peygamber gelmişti de bir tek peygambersiz kitap gelmemiş. Sayemizde yaşlı dünya ona da şahit oldu efendim. Peygambersiz kitaba, Muhammedsiz Kur'an'a da şahit oldu. Şimdi Kur'an mahzun efendim. Kur'an öksüz. Seninle Kur'an'ın arasını ayırdık. Etle tırnağın, toprakla tohumun, anayla evladın arasını ayırır. Gel de bir bak efendim. Bu mazlum ümmetin hali pürmelaline. Gel de bir bak. Bıraktığın din tanınmaz hale geldi. Bıraktığın sitenin harabelerinde baykışlar tünedi. Gün geçmez ki ümmetin coğrafyasından feryat yükselmesin. Oluk oluk kan akmasın. Öksüz kaldık efendim. Bir olarak bıraktığın ümmetin kaç parçaya ayrıldığını, sayısını parçalayanlar dahi unuttu. Bıraktığın kutlu mirası hovarda miras yediler gibi parçalayarak paylaştık efendim. Nebevi mirasın irfani ve ahlaki boyutunu bir hizip, ilmi ve fikri boyutunu bir başka hizip, siyasi ve hareki boyutuna ise bir başka hizip sahip çıktı. Yüzyıllardır tüm bu hizipler, ellerindeki parçanın bütünün kendisi olduğunu iddia etmekle ömür tükettiler. Her hizip ellerindeki parçayla övünüp durdu. Hepimiz hakikatin merkezine kendimizi oturtup, hak benim dedik. Oysa ki efendim, bazen parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Ait olduğu bütün içerisinde anlamlı olan bir parça, o bütünden ayrılınca anlamsızlaşabilir. Bunu fark edemedik efendim. Efendim, İsrailoğulları peygamberlerini katlediyorlardı, taşlıyorlardı, iftira ediyorlardı. Biz de senin güzel hatıranı, emanetini, adını ve sünnetini katlettik. Yani ki seni katlettik efendim. Kimilerimiz için sen hiç ölmedin. O ender bahtiyarlar seni hep içlerinde, işlerinde, hayatlarında, düşüncelerinde, duygularında, eylemlerinde, evlerinde, ülkelerinde yaşattılar. Kimilerimiz için de sen hiç doğmadın efendim. Onlar hep senden mahrum yaşadılar. Şol mahiler ki derya içreydiler ama deryayı bilmediler. Varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler, yokluğunun ıstırabını nasıl duysunlar efendim? Varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler, yokluğunun ıstırabını nasıl duysunlar, nasıl hissetsinler efendim? Seni çok seviyorum. Seni özlüyor. Bize kırgın mısın? Efendim, ey insan, ey yüz akı, gönül aydınlığı, kabul olmuş sadaka kadar güzel bir duygu sarıyor seni anam yüreğimi. Bastığın toprakla yıkadığım gözüme, şimdi güneş bile siyah görünüyor. Ey yüz akı, gönül aydınlığı, bu satırları Mekke'de, Şebeke-i Resulullah'ın yanında saatlerce Resulullah'ın kokusunu ala ala orada yazıldı. Oraya aittir. Oranın duygularını terennüm eden bu satırlar bana ait değil. Oraya aittir. Ben kendime ağlarken Uhud'da ağlar mıymış? Hıra'yı mahzun gördüm, soramadım sevgili. Hasretinin dışında başka derdi var mıymış? Ey insan, içimde büyüttüğüm tüm çiçekleri sana adıyorum. Itırları, yaseminleri, menekşeleri, lale bana kalsın. Kapına çiçeklerin karalısını sunmaktan utanıyorum. Dua çıkmayan göğe sevdalar çıkar mıymış? Bülbülünü kaybetmiş bu evrensel bahçede. Dikenler bile bir hoş, gayrı gül kokarmış. Ey insan, göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni ey! Sen öğrettin taşa konuşmayı, ağaca selam vermeyi, aya yarılmayı, toprağa dürülmeyi, göklere kurulmayı, durmayı zamana, yılana ve deveye sevmeyi, ölmeyi, öldürmeyi, yaşamayı sen öğrettin insana. O bengi su gözünden fışkıran pınar mıymış? Baharların kaynağı ve yolunu gözleyen bir ben sevda şehidi, bir de şu çınar mıymış? Ey insan! Ey tebessümünden cennetler yaratılan gül, bahar geliyor. Ağla, gök seviniyor. Gözyaşını karanfil diye göğüslerine takan melekler kapında divan durup ağlamanı bekliyor. Hüzün kuruluyor ekmekten önce sofrana. İnni nebiyyül ahzan. Ben hüzünlerin peygamberi. Hüzün kuruluyor ekmekten önce sofrana. Bunun için bir bir uçuyor sevdiklerin. Bu yüzden öksüz, bu yüzden yetim kalıyor. Efendisi yetim. Niçin döndü bu rüzgar? Yol vermez dağlar mıymış? Yine Ferhat kesildin. Bu ne can hıraş gönlüm? Bağrını deldin diye dağlar da ağlar mıymış? Ey insan! Sen olmasaydın, insanlar ölmeyi öğrenmeden öleceklerdi. Yaşamanın özgül ağırlığını keşfetmeden yaşayacaklardı. Hayat, fahişe erkeklerin elinde bir yosma gibi hırpalanacak, hangi mevsime el atsak elimizde yapış yapış bir şeyler kalacaktı. Acımı tartamayan aşkımı tartar mıymış? Gönlüme yol vermeyen şu zifiri dünyayı o cennet elleriyle lütfedip yırtar mıymış? Ey insan, sen olmasaydın Yusufçuk kuşunun ne dediğini, yılanların niçin toprak yediğini bilmeyecektim. Her şey çift yaratılırken niçin bir şey tek? Bilmeyecektim bir gövdede mücevhere dönüşen taşı, hem yol, hem yolcu, hem hedef olanın içinde kopan amansız savaşı olmasaydın sen. Çekilen dizde derman, gözümdeki fer miymiş? Kendimi bir kum diye atıversem çölüne, ona vurgun bulutlar üstümde gezer miymiş? Ey insan, senin sırrın gözyaşının terkibinde saklıymış. Bu gerçeği bir denizin dudağından öğrendim. Gecenin bir vaktinde bir sevgili ağlarken,
"Hel tezkurune ehlekum ya Resulallah?" Aklıma ahiret düştü ya Resulallah. Ahirette bizi de, yakınlarını da hatırlayacak mısın? Gecenin bir vaktinde bir sevgili ağlarken,
bir dişi varlığını varlığına adarken, bir erkeğin ellerinde ölüm havlu atarken,
haklıymış.
Söyle gönlüm, bu sevda mahşere kalır mıymış? Alışılmış sözcükler yükleyip kanadına, ona doğru uçursam katına alır mıymış? Ey insan, ey güneş hamilesi, bir kere doğarmışsın, bin kez doğurur. Parmakların sevdanın kesilmeyen çeşmesi, onun için ağlıyor yeni doğan bebekler. Doğur, doğur ki dünya kaybetti gözlerini. Doğur ey İsrafil'in nefesi, ey güneş hamilesi. Sen olmazsan gemide bu tufan diner miymiş? Gemilerin de yandı. Sil aklından dönüşü, vakt ikindi yüreğim, gidenler döner. Ey, ey ins, ey insan, hıncını hıncıma kat, sancını sancıma kat, pamuktan ellerini geçir yürek halkama. İster ayağın katına çek, istersen yerlere at.
Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.
Bu kaset Adım Prodüksiyon tarafından hazırlanmıştır. Çoğaltım hakları Adım Prodüksiyon'a aittir. Mustafa İslamoğlu'nun tefsir derslerini ve diğer eserlerini Adım Prodüksiyon'dan temin edebilirsiniz. İrtibat telefonları 0212 525 26 26 0212 621 32 22.